Ayrım 22.
Genel Sekreter Adem Baştürk'ün Vadi isminde bir şirket kurduğunu ve ağaç işlerini bu şirketin organize ettiğini, daha sonra gazetelerde bu hususta yazılar çıkınca şirketin isminin değiştirildiğini, başka paravan şirketler kurulduğunu, Albayrakların ve belediyedeki adamlarının belediyeden para hortumlamalarında kullandıkları yolların başında ağaç işlerinin geldiğini, bunu çöp toplama ve araç kiralama işlerinin takip ettiğini, kendisinin servis ihalesindeki şartnameyi değiştirmesinin Albayrak şirketine çok koyduğunu, servis ihalelerini düzenleyebileceklerini ancak çöp toplama ihalelerinde bu firmaya mahkum olduklarını, aksi bir uygulamada bu kişilerin bütün İstanbul'u çöplük haline getirebilecek bir organizasyona sahip olduklarını, bu tür bir olayın da Ali Müfut Gürtunay'ı bitireceğini belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kuş, tüm bu konularda Albayrak Şirketler Grubu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle birlikte oluşturdukları organizasyonun kanuna aykırı faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasının devletin tüm birimlerinin birlikte ve uzun vadeli bir çalışması ile mümkün olduğunu da söylüyordu. Tanıklar ifade vermeye korkuyor. Mülkiye müfettişlerince ifadeye alınan insanlar karşılaştıkları baskılardan dolayı bildiklerinin kayıtlara geçmesinden korkuyorlardı. İstanbul Kağıthane Belediyesi Eski Sağlık İşleri Müdürü Doktor Necmettin Çağlar, müfettişlere yaptığı açıklamanın kayda geçmemesini istiyordu. Doktor Çağlar bu konudaki çekincelerini şöyle dile getiriyordu. "Ben hali hazırda Kağıthane Belediyesi'nin Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde doktor olarak görev yapmaktayım. Bana göstermiş olduğunuz gazete küpürlerinde belirtilen ihalenin yapıldığı günlerde Sağlık İşleri Müdür Vekili olarak görev yapmaktaydım. Ancak gazetelere manşet olan ihaleye ilişkin encümen kararına imza atmadığım için belediye başkanı tarafından bu görevimden alındım. Bu gerekçeden dolayı söz konusu günlerde belediye hukuk işleri müdürü olan Avukat Ali Kazcı da encümen kararına imza atmadığı için aynı gün görevden alındı. Bu konulara ilişkin olarak daha önce Mülkiye Baş Müfettişleri Adnan Kandemir, Abdülkadir Topçu ve Zeki Çiftçi'ye ifade verdim. Söz konusu ifadelerin tarafınızdan temini halinde konuyla ilgili tüm ayrıntılar görülecektir. Aradan uzun bir süre geçtiği için ve geçen süre içerisinde belediye yönetiminin hasımhane tutumlarına ve tacizlerine maruz kaldığım için tarafınızdan yapılmakta olan incelemelerde şikayetçi sıfatıyla ifade vermek istemiyorum. Bilgime başvurulmak istendiğinde tarafınızdan yapılmakta olan incelemeler sırasında belediye encümen üyelerinin ve belediye encümenine katılan meclis üyelerinin mal varlıklarına bakılmasında fayda görüyorum. Yine belediye tarafından gerçekleştirilen çöp toplama ihalesinin şartnamesinin katılımı zorlaştırıcı hükümlerinin kime menfaat sağladığının araştırılmasında fayda görüyorum." şeklinde ifade veren Sağlık İşleri Müdürü, ayrıca yazılı ifadesine geçmemek kaydıyla müfettişlere bazı bilgiler vermiş olup bu bilgiler de özetle şöyleydi. Kendisini kaymakamlıkta özellikle ifade vermek istemediğini, çünkü kaymakamlık yazı işleri müdüresi Hülya Hanım'ın kapatılan Fazilet Partisi milletvekili Mukadder Başeymez'in eşi olduğunu ve kaymakamlıkta olan biten her şeyi Kağıthane Belediye Başkanı'na ilettiğini, belediyeye gelen müfettişlere yeminli katip olarak şikayet edilen şirketin elemanının gönderildiğini, belediye yetkililerin müfettişlerin istediği belgelerin yerine kendi düzenledikleri düzgün tutanakları getirdiğini, yani suçu kamufle eden yeni belgeler düzenlediklerini, buna rağmen suç yakalandığı takdirde bu sefer suçu bir iki küçük memurun üzerine yüklediklerini, belediye yetkililerinin idare mahkemelerinde de kollarının olduğunu, öyle ki kendisiyle ilgili olarak men-i muhakeme kararı mevcut olduğu halde, idare mahkemesinin lüzum-u muhakeme kararı vermiş gibi karar verdiğini, belediye yetkililerinin kendisini tehdit ettiğini, taciz ettiğini, hiç kimsenin çalışmadığı bir dispanserde görevlendirdiklerini, kendisinin bu konularla ilgili olarak daha önce gelen müfettişlere ayrıntılı ifade verdiğini, Maltepe, Esenyurt gibi belediyelerin görevden alındığı bir ortamda, Kağıthane Belediye Başkanı Arif Calba'nın çoktan görevden alınması gerektiğini, Kağıthane Belediyesi'nde tarlan zihniyetinin hakim olduğunu, öyle ki aylık bedeli 80 milyar olan bir işin Kağıthane Belediyesi'nde 160 milyar liraya yaptırıldığını, muhammem bedel tespitinin keyfi ve kişisel menfaate yönelik olduğunu, bu hususların ihale dosyalarından tespit edilebileceğini, bununla beraber belgelerin değişmiş olma ihtimalinin de yüksek olduğunu, sokak süpürme ve çöp toplama işinin Albayrak şirketi tarafından yapıldığını, bina içi temizleme işini belediye başkan yardımcısının firmasının yaptığını, kendisinin yaptığı bu açıklamalardan dolayı endişeli olduğunu, belediye tarafından devamlı olarak sıkıştırıldığını, lojmandan atılma ile karşı karşıya olduğunu, Kağıthane Belediyesi'ndeki ve İstanbul'daki yolsuzlukların bir müfettiş tarafından ortaya çıkarılmasının hayal olduğunu, yolsuzlukların had safhada olduğunu ve bu yolsuzlukları kamufle etmek için organize bir çalışma düzeninin mevcut olduğunu. Örneğin billboard kirası diye bir şey olduğunu, bu ihalenin belediye tarafından yapıldığını, yerin ihaleyi alan kişiye fiilen teslim edildiğini ancak belge üzerinde teslim edilmediğini. Bu uygulamayla ihaleyi alan kişinin 7 ay bedava ve haksız bir şekilde kazanç elde ettiğini, daha sonra birilerinin uyanması üzerine ihalenin iptal edildiğini, ancak ihaleyi gayri resmi bir şekilde alan şahsın 7 ay haksız kazancına göz yumulduğu, bunun yanı sıra Albayrak şirketinin belediye yetkililerine araba aldığı duyumlarının olduğu, bilahare alınan bu arabaların kiralanma şekline tekrar ihaleye konu edildiğini, ancak bunların ispatının zor olduğunu. Temizlik İşleri Müdürü ve 3 Başkan Yardımcısının Albayrak şirketi tarafından yurt dışına geziye götürüldüğünü, kendisinin Kağıthane Belediyesi ile ilgili olarak yapmış olduğu şikayetlerin anında belediye yetkililerine ulaştırıldığını, dolayısıyla hangi konuda şikayet edilmiş iseler derhal tedbirlerini aldıklarını, belge eksikliğini giderdiklerini veya yeniden belge düzenlediklerini, ihale dosyalarının Sayıştay tescilini Çaycı Ali denilen bir şahıs aracılığıyla 15 dakikada gerçekleştirdiklerini, Arif Calman, Tahsin Calman, Yazı İşleri Müdürü Mehmet Maşuk Süer, bu şahsın PKK olaylarından dolayı bölge dışına sürüldüğünü ileri sürüyor. Temizlik İşleri Müdürü Muhammed Gürlek, basın danışmanı Hüseyin Irmak'ın Albayrak şirketiyle menfaat ilişkisi içerisinde olduğunu, bunun yanı sıra belediye meclisinden encümene seçilen meclis üyelerinin ihalelerle iç içe olduğunu, hatta ihaleleri kendi şirketlerine aldıklarını, bu meclis üyelerinin Arif Calban, Ömer Selimoğlu, Cemil Söğütçü, Şaban Gülen, Metin Öktem, Ali Natık Buda, Fahrettin Soylu ve Mustafa Söğüt olduğunu, Cemil Öğütçü'nün billboard ihalesinin ortaklarından biri olduğunu, Şaban Gülen'in hesap işlerinden sorumlu olduğunu, Orhan Üzer'in fen işlerinden sorumlu olduğunu, hatta bir defasında ortada hak ediş olmadığı halde muhasebede çalışan Arzu isimli bir bayana telefon ederek hak ediş varmış gibi ödeme yapılmasını sağladığını, bunun üzerine soruşturma açıldığını ve Arzu Camici isimli muhasebe memurunun yargılanmasına karar verildiğini, hatta bu arada gerçeğe aykırı hak ediş düzenlenmesinin bile düşünüldüğünü, bunu da bizzat Arif Calban'ın talimatı olduğunu. Kağıthane'deki yolsuzlukları anlayabilmek için kendilerinin görevden alınmasına sebep olan ihale dosyasının incelenmesinin yeterli olacağını, söz konusu ihale dosyasındaki şartnamenin nasıl ve kimin menfaatine hazırlandığının tespitinin olayları aydınlatacağını, örneğin 300 bin nüfusa sahip bir ilçede çöp toplamış olma şartının albayrakları tarif eden bir şart olduğunu, albayrakların İstanbul'da çok kuvvetli olduğunu, Kağıthane Belediye Başkanı'nın da güçlü bir konuma geldiğini, geçirdiği soruşturmalardan herhangi bir sonuç çıkmayınca kendilerini daha da güçlenmiş hissettiklerini, Kağıthane Belediye Başkanı'nın görevden alınmasını Sultan Hospital'ın sahibi olan Muharrem Usta'nın engellediğini, Muharrem Usta'nın Fatih'ten anavatan meclis üyesi olduğunu, bu işi Kağıthane'de yapımı sürdürülen hastanenin kendisine kiralanması şartıyla yaptığını, anlatan sağlık müdürü Saadettin Tantan'ın da kendisini kıramadığını, belediye başkanının görevden alınması halinde bütün suistimallerinin çorap söküğü gibi ortaya çıkarılacağını, Kağıthane Belediyesi'nin yıllık bütçesinin 30 trilyon olduğunu, bunun 10 trilyon lirası ile Kağıthane'nin yıllık ihtiyaçlarının rahatlıkla karşılanabileceğini söylüyordu. Eski arkadaşa 190 milyon dolar. Albayraklar şirketinin sahiplerinden Mustafa Albayrak, Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nde 1994 yılı mahalli seçimlerinde ağabeyi Nuri Albayrak'ın Fatih İmam Hatip Lisesi'nde birlikte okuduğu ve samimi görüştüğü arkadaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesiyle Büyükşehir Belediyesi'ne bir yakınlaşmalarının olduğunu, Recep Tayyip Erdoğan ile eskiden gelen dostluklarından dolayı belediyeden ihale almalarının kolaylaştığını anlatıyordu. Mustafa Albayrak, Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmalarında maddi ve manevi olarak desteklediklerini söylüyor, sahibi olduğu seçim otobüslerini seçim faaliyetlerinde kullanması için Erdoğan'a tahsis ettiklerini de belirtirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 190 milyon dolarlık ihale aldıklarını da aktarıyordu. Oysa gerçek rakamın yaklaşık 450 milyon dolar olduğu söyleniyor. Albayraklar Tayyip'in başbakan olmasıyla SEKA'yı değerini çok altında satın alıyor, Trabzon limanını da çok düşük bedelle işletmeye başlıyorlardı. İhalelerden komisyon. Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı, kapatılan Fazilet Partisi'nin eski İstanbul İl Meclis üyesi Ahmet Ergün, Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesinde, belediyeden ihale alan firmalardan %3 ile 10 arasında komisyon aldıklarını söylüyor, ifadesine birçok olaya açıklık getiriyordu. Ben 1986-1994 yılları arasında Refah Partisi yönetim kurullarında görev yaptım. Son seçimlerde Refah Partisi'nden aday oldum ve İl Genel Meclisi üyesi seçildim. O dönemde Harun Karaca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başkan danışmanlığı yapmaktaydı. Tahminen görevini 1995 ve 1998 yılları arasında kesintisiz sürdürdü. Bu dönemlerde belediyeden ihale alan firmalar için Harun Karaca önemli bir isimdi. Çünkü ihale şartnamelerini Harun Karaca inceler ve ihale alan firmalara, belediyelere yakın olan vakıflara veya başka birimlere bağış yapılmasını sağlar, bir firma ihaleyi aldıktan sonra Harun Karaca direkt olarak firma sahibine, "Hayırlı olsun, sen bu ihaleyi kazandın, buradan para kazanacaksın. Bizim öğrencilere yönelik hizmet amaçlayan bazı vakıf ve kuruluşlarımız var. Buralara yardım ederseniz memnun oluruz." diyerek %3'ten başlayıp %10'lara kadar varan miktarlarda kararlaştırılan komisyonu ilgili vakfa ve yurtlara kanalize etmek için beni arar ve söz konusu firma sahibiyle ben diyaloga geçerdim. İhale komisyonlarından sorumlu danışman. 1986 yılında İstanbul Fatih ilçesi Refah Partisi teşkilatına üye olan Harun Karaca, 1989 ve 1991 yıllarında yapılan yerel seçimlerde memleketi olan Tokat Zile'den Refah Partisi adına belediye başkan adayı olur ancak seçimleri kaybeder. 1994 yerel seçimlerinde Fatih Belediyesi meclis üyeliğine seçilir. Parti listesinde 3. sırada olması nedeniyle de otomatikman Büyükşehir Meclisi'ne de girer. Kendisindeki yetenekler Tayyip tarafından anında keşfedilir. Bu tarihten sonra da Tayyip'in danışmanı olur. Bundan sonrasını adli makamlara verdiği kendi ifadesinden dinleyelim. Benim yönetim kurulu üyesi olduğum belediye iktisadi teşekküllerinde ihale olduğu zamanlar yönetim kurulu sıfatıyla görevim oluyordu. Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu diğer ihalelerde bir görevim olmadığı gibi dosya inceleme yetkim de yoktur. Ancak danışman olmam sıfatıyla Recep Tayyip Erdoğan beni yanına çağırdığında ihale verilen firmalardan alınacak komisyonu görüşme ve yüzde miktarlarını belirleme görevlerini bana verdi. Yapılan ihale dosyası olsun genel sekreterden geçen tüm dosyaları başkana ben ibraz ediyordum. Bu nedenle ihaleye giren ve kazanan kişilerle ilk görüşen ben oluyordum. Açılan ihalelerde davet getiren firmalar arasında hangisi alacaksa kendi aralarında tespit ediyorlardı. İhaleyi alacak firmada başkan tarafından onaylanan ve kendi görüş doğrultumuzda olan kişilere veriyordu. İhaleyi alacak olan firma sahibini başkanlık katındaki makamıma çağırıyordum. Firma sahibiyle görüşmemi yaptıktan sonra alınacak komisyonla ilgili olarak partimizin il genel meclis üyesi olan Ahmet Ergün ile görüşmesini sağlıyordum. İhaleyi alan firma sahibi de kendi görüşümüzde olduğu için Ahmet Ergün'ü hemen hemen hepsi tanımaktadır. İhale indirimine göre yani normal ihalede ise %35-50 civarında, anlaşmalı ihale ise %20-30 arasında olduğunu, bu ihalelerden %3 ile 5 arasında bir komisyon alındığını, alınacak olan komisyonun anlaşması İl Genel Meclis üyemiz Ahmet Ergün'ün bulunduğu bir ortamda yapılmaktadır. Anlaşma sağlandıktan sonra paranın tahsilini de Ahmet Ergün yapmaktadır. Tayyip'in danışmanı ihalelerden alınan komisyonun gittiği yerleri de şöyle açıklıyordu. Alınan komisyonun Ahmet Ergün kanalıyla bağlı olduğumuz partiye, Milli Gençlik Vakfı'na, Kur'an kurslarına gittiğini biliyorum. Alınan komisyon gayri resmi olduğu için yapılan bağışlar da gayri resmidir. Bu nedenle yapılan bağışlarda isim olarak herhangi bir şahsın ismi verilip makbuz alınmaktadır. Bu konuları Ahmet Ergün daha iyi bilmektedir. Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Harun Karaca taşıma ihalesini Albayraklar'dan başka hiçbir kimsenin kazanamayacağını da şöyle anlatıyordu. Büyükşehir Belediyesi'nin personel taşıma işlerini Recep Tayyip Erdoğan döneminde personel daire başkanı Akif Gül'le ve daha sonra daire başkanı olan Hüseyin Gülsu ile alt birim olan Sosyal İşler Müdürü Necdet Berber tarafından şartnamesi hazırlanıp ihale edilmekteydi. Personel taşımacılık ihalesinde Albayrak firması karşısına kimsenin çıkmadığını, çıksa da kazanamayacağını herkesin bildiği için karşısına hiçbir rakip firma çıkmamıştır. Benim bildiğimden beridir personel taşıma ihalesini Albayrak firması almaktadır. İhaleleri kazanan firmaların verdiği komisyonların büyük bir bölümünün Milli Gençlik Vakfı'na gittiğini açıklayan Tayyip'in danışmanı ifadesine şöyle devam ediyordu. İhalelerde komisyon alma işi belli bir kadro işidir. Çünkü dışarıya bilgi sızmaması gerekmekte, sistemin bir parçası olması gerekmektedir. İlk başlarda ihalelerde indirim yüksek tutuluyordu. Ancak daha sonraları ihalelerin verildiği firmalardan komisyon alınabilmesi için bu indirimler fazla yüksek tutulmadı. Komisyon alınma işinde Recep Tayyip Erdoğan'ın en güvendiği kişilerden İştirakler Daire Başkanlığı'nı yapan Necmi Kadıoğlu, yönetiminde olduğu BİT'lerle yapılacak ihalelerde yetkilidir. Ahmet Ergün'ün konumunu yukarıda belirttiğim gibi benim belirlemiş olduğum komisyon oranlarını ilgili firmalardan tahsil eder ve bu paraları ilgili yerlere dağıtır. Aynı zamanda bu şahıs İl Genel Meclisi üyesidir. Yine aynı grubun içerisinde yer alan Adem Baştürk ise o dönemde genel sekreter yardımcısıydı. Bu şahıslar başkana yakın olarak sistemin birer parçasıydılar. Alınan komisyonlardan bilgi sahibidirler. Yemeğin parasını ben mi vereceğim? Bülent Arıç'ın annesi öldüğünde eve gelen misafirlerin yemek parasını Manisa Emniyet Müdürlüğü ödemişti. Temmuz 2002 yılında Nevşehir'e ziyaret yapan Tayyip Erdoğan'a ziyafet çekilir. Çok geçmeden Nevşehir Belediye Başkanı'nın yemek bedelini belediyenin kasasından ödettirdiği ortaya çıkar. Başkan Yalçın Demir kendini şöyle savunur. Erdoğan'a yemek vereceğim dedim ama bedelini cebimden ödeyeceğim demedim. Yolsuzluk davalarından meclisi. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip, İstanbul Belediyesi ile ilgili yolsuzluk davalarından yargılanan 11 arkadaşını milletvekili yapmak için aday olarak gösteriyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemde açılan birçok ihalede yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle hakkında birçok inceleme olan, soruşturmalar devam edilen ve davalar açılan Tayyip Erdoğan, İstanbul birinci sıradan aday olmuş ancak tüm çırpınmalarına karşı adaylığı yargıdan dönmüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk davalarında adı geçen birçok kişi seçilme garantili yerlerden AKP adayı oluyor, yapılacak seçimlerde dokunulmazlık zırhına bürünmek istiyordu. İdris Naim Şahin, Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreter yardımcısıydı. Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne süren Akbil yolsuzluğu davasına sanıktı. İstanbul 3. Bölge 5. sıradan meclise girdi. Hüseyin Besli, Eyüp Ağır Ceza Mahkemesi'ne devam eden İgdaş'ta yolsuzluk davasının sanıklarındandı. Kadınların erkeklere sunulduğu gibi inciler saçtıktan sonra İstanbul 1. Bölge 10. sıradan parlamentoya adım attı. Binali Yıldırım, İstanbul Deniz Otobüsleri Genel Müdürü olduğu dönemlerde yakınlarına büfe vererek çıkar sağladığı gerekçesiyle görevden alındı. İstanbul 1. Bölge 6. sıradan seçildi. Erdoğan hükümetinin Ulaştırma Bakanı. Adem Baştürk, İgdaş ve Albayraklar davasına sanık, belediyede çıkar sağlamak amacıyla oluşturulan suç örgütünün kurucusu olduğu gerekçesiyle hakkında dava açıldı. Kayseri 5. sıra adayı. Akif Gülle, Erdoğan döneminde belediyede personel eğitim daire başkanıydı. Billboard ihalelerinde yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın sanıklarından. Amasya 1. sıradan milletvekili oldu. AKP kurucusu ve genel başkan yardımcısı. Akif Gülle Yüksek İslam Enstitüsü mezunu. Gülle Malatya çocuk yuvasında yaşanan dayak skandalının ardından eleştirilere hedef olan ve istifaya davet edilen devlet bakanı Nimet Çubukçu'ya sahip çıktı. Gülle bakanımız göreve geldiğinden bugüne kurumları tek tek dolaşan, gecesini gündüzüne katarak hizmet yapan ve olayları çözmek için çaba sarf eden birisidir dedi. Ama skandallar birbirini kovaladı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Akif Gülle Amasya'nın Merzifon ilçesinde Amasya Damızlık Süt Yetiştiricileri Birliği'nce Dünya Süt Günü dolayısıyla düzenlenen 2. Pilav Şenliği'nde AKP iktidarı ile Türkiye'de zihniyet değişimi yaşandığını söyledi. Söylediği doğruydu. Dünya Süt Günü'nde pilav yemek ancak AKP'lilere yakışırdı. Pirinç gününde de kabak yerlerdi herhalde. Recep Koral, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı olduğu dönemde belediyeye ait 4 taşınmazı usulsüz olarak satma iddiasıyla açılan davada Ali Müfit Gürtuna ve Tayyip Erdoğan ile birlikte yargılandı. Niğdeli olan Koral, İstanbul 2. Bölge 12. sıradan seçildi. 15 Aralık 2000 tarihli Hürriyet gazetesinden Yalçın Bayer, İstanbul Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin FP'li Belediye Başkanı Koral'ın Esentepe Mahallesi'ne belediyeye ait stat alanını 49 yıllığına ve ayda 200 milyon liraya kendi yandaşlarının oluşturduğu Ekinli Köyü Eğitim, Kültür ve Tanıtma Vakfı'na tahsis ettiğini yazıyordu. Bayer şöyle devam ediyordu. Mehmet Polat'ın suç duyurusu üzerine bu tasarruf eski vali Kutlu Aktaş'ın yaptığı itiraz sonucu İstanbul İl İdare Kurulu'nun oy birliğiyle iptal edilmiş. Bunun üzerine belediye Danıştay'a itiraz etmiş ancak reddedilmiş. Şikayet üzerine Recep Tayyip Erdoğan, Ali Müfit Gürtun'a ve Recep Koral'ın yargılanmasına karar verilmiş. Koral'ın bir okul yerinin tahsisinden ötürü 12 ay hapis cezası Yargıtay'da bekliyor. Buna rağmen yargı sürerken belediye yine yasa dışı bir işlemle vakfa inşaat ruhsatı vermiş. Polat, başkanın davası sonuçlanma aşamasındayken bu ruhsatı nasıl sağlayabilir? Bu belki de affa girmeyeceği anlaşılan mahkumiyetinin öncesinde yandaşlarına rant sağlama değil midir, diyor. Yasa tanımaz, mülki amirleri dinlemez GOP Belediye Başkanı Koral'ın daha önce aynı şekilde usulsüz olarak arsa tahsis ettiği dinci vakıflarında Fetih İlim ve Araştırma Vakfı, GOP Hizmet Vakfı ve İnsanlığa Hizmet Vakfı inşaatları da hızla sürüyor. Vali Erol Çakır yasa dışı işlemleriyle ün yapan belediye başkanının uygulamalarına kimse dur demeyecek mi? Yoksa bir yerde dayısı mı var? Mustafa Açıkalın, İGDAŞ soruşturmasında Albayrak grubu sanıklarıyla birlikte gözaltına alındı. Cürüm işlemek amacıyla teşekkür oluşturmak, kamu kurumunu dolandırmak ve evrakta sahtecilik yapmakla suçlandı. İstanbul 3. Bölge 13. sıradan milletvekili oldu. 6 Ocak 2007 tarihinde Tayyip'in cuma namazı çıkışı Şeyh Türbesi ardından ziyaret ettiği Ensar Vakfı'nın kurucularından. Zülfü Demirbağ, İstaç AŞ Yönetim Kurulu üyesi, görevi kötüye kullanmak, zimmet, ihalelere fesat karıştırmakla suçlandı. Elazığ 3. sıradan seçildi. Tayyip amca, bize Atatürk örnek gösterildi ama örneksiz olmalısınız. 15 Şubat 2007 tarihli Takvim gazetesine yer alan Lidere Övgü'de Çocuk Eli başlıklı haberden öğrendiğimize göre AKP milletvekili Demirbağ kızının yazdığı mektubu Erdoğan'a iletiyordu.